Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyal hizmet mesleğinin açık bilgi kaynağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde çok önemli bir konuk ağırlıyorum. Hepimizin hocası, sosyal hizmet kuramları ile ilgili bilgiler akla gelince kitabı akla gelir. Kırmızı kitap bizim tabirimizde. Profesör Doktor Veli Duyan bugün konuğum. Kendisiyle pandemi sürecini ve vakı yönetimini ve kendi editörlüğünü yapmış olduğu kitabı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Öncelikle çok heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Sosyal medya hesaplarından sizin programa katılacağınızı duyurduğumda sanırım sizi çok seven öğrencileriniz isimlerini daha sonra iletebilirim. Hemen başlasa, şu an olsa gibi benim paylaşımımı retweetleyerek sizi ne kadar özlediklerini, sizi ne kadar dinlemek istediklerini aktardılar. Açıkçası biz de bu konuda çok heyecanlıyız sizi dinleyebileceğimiz için. İsterseniz bu son dönemde yaşadıklarımızı ele alalım ilk olarak. Sonra sosyal hizmet mesleği ne yaparı ele alalım. Nasıl isterseniz. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen mi soru soracaksın yoksa ben mi anlatacağım? Nasıl bir yol izliyoruz?
Şöyle olabilir. İzleyicilerin de bizi görebilmesi için kameraya doğru bakarsanız hocam, şu an sizi biz yandan görüyoruz. Ben şu an tam evet, şöyle bir şeyimiz var. Evet, şu an artık bize doğru gördü. Yüz yüze iletişim derken hocam hatırladım sizin dersleriniz yine. Pandemi süreci hayatımızı nasıl etkiledi diye başlayayım isterseniz. Hepimiz artık evlere kapandık ya da evlere kapanma şansı olanlar evlere kapandı ama bir hayatımız köklü bir değişikliğe uğradı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, neler söyleyebilirsiniz? Önce öyle başlayalım. Sorun böyle olsun. Ardından ikinci soruya doğru yönelelim.
Teşekkür ederim, sağ olasın. Herkese merhaba diyorum. Öncelikle hepinizin sağlıklı olmasını ve sağlıklı kalmaya devam etmesini temenni ediyorum. Tabii ki bu süreç içinde bizler farklı deneyimleri yaşadık ve bir birey olarak ve aynı zamanda bir meslektaş olarak bu salgına farklı tepkiler verdik. Özellikle bu süreç içinde Türkiye olarak biz bir süre uzak kaldık ama bu uzak kalma aslına bakarsanız sadece temsil edilme ile ilgili bir uzaklıktı. Ama vakaların ilk görülmeye başladığı andan itibaren biz aslına bakarsanız COVID-19 salgınının içine girmeye başladık. Dolayısıyla bu süreç içinde biz özellikle neler olup bitiyor, bunlara ilişkin olarak öğrenme ihtiyacı duyduk ve çeşitli kaynaklardan bilgiler edinmeye başladık. Dolayısıyla bunların bir kısmı meslek birlikleriyle ilgili kaynakları içeriyor idi. Bunların bir kısmı da işte yazılı ve görsel medyada olup bitenlerle ilgiliydi. Ve buna ilişkin olarak da hem kamu kesiminden hem de özel kesimlerden oldukça farklılaşan şekillerde bilgiler verildi. Ve biz aslına bakarsanız sürecin en başından itibaren çok yoğun bir bilgilenme süreci içine girdik ve bu aslına bakarsanız bizim açımızdan hem kolaylaştırıcı hem de zorlaştırıcı etkileri oldu. Şimdi özellikle konuyu ele alırken biz nasıl bir değerlendirme yaparız? Bunu öncelikle ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu süreç içinde biz bir birey olarak hastalığa ilişkin olarak tepkiler veriyoruz. Ve bu birey olarak tepkileri vermek aslına bakarsanız insan olmanın en doğal sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu verilen tepkileri yapılandırılmış bir şekilde vermeyi arzu ediyorum. Özellikle süreci ele alırken biz biraz hem kendi mesleğimizin getirdiği hem de sürece ilişkin olarak uygulamalarımızın getirdiği bakış açısını ben size sunmak istiyorum. Özellikle burada biz öncelikle bilişsel olarak bunu nasıl değerlendirdik ona bakmak gerekiyor. Çünkü ilk olarak öğrenme deneyimi yaşadık biz bu hastalık süreci içinde. Ve buna ilişkin olarak çok farklı tepkiler verdi aklımız bize. İşte bu akılda verilen tepkiler özellikle hastalık bana bulaşmazdan ya da Çin'de Türkiye'ye gelir miye kadar giden çok farklılaşan şekillerde tepki verdi. Özellikle biz bu süreç içinde sanırım bir şeyi çok iyi hatırladık ve çok iyi öğrendik. Bu da bireysel olanın küresel olduğuna ilişkin açıklama. Dolayısıyla bir kişinin sorunu aslında bakarsanız herkesin sorunudur meselesini bu örnek bize çok iyi öğretti. Hani bireysel olan toplumsaldır denir ve aynı zamanda politik yönü de mevcuttur. Dolayısıyla biz bilişsel olarak buna ya akılcı yönden tepki verdik ve buna ilişkin olarak hazırlıklarımızı yaptık ya da mitlerle, efsanelerle tepki veren bir akıl kullandık. Ve bu süreç aslında bakarsanız önemli bir ölçüde bizi etkiliyor ve toplumsal yaşamda şu an hali hazırda bu mitlerle devam eden çok insanı görebiliyoruz. Dolayısıyla akılcı olan süreç hastalığın yönetimiyle ilgili uygun dinamikleri ele almak ve buna ilişkin olarak da en temelde sorun çözme basamaklarını kullanmak şeklinde olacaktı. Dolayısıyla bu süreç içinde bir birey olarak benim aklım bu sorunun sadece bir Çin meselesi olmadığını ama çok daha fazla insanın bundan etkileneceğine ilişkindi. Ve aslında bakarsanız bu kadar yüksek düzeyde bir etkiye ulaşacağını da akıl olarak ben düşünemiyordum. Dolayısıyla biz bir biçimde bu süreci değerlendirirken bir birey olarak akıl yönüyle tepki verdik. Yani bilişsel tepkilerde bulunduk. İkinci yönümüz aslında bakarsanız bizim duygu yönümüzle çok yakından ilişkili. Duygulara baktığımız zaman en temelde belirsizlik duygusuyla karşı karşıya olduğumuzu ben gördüm en başından itibaren. Çünkü hastalık hali hazırda belirsizliğini çok büyük ölçüde devam ettiriyor. En belirgin olan vakaların sayısı ve buna ilişkin olarak işte ölüm, cinsiyet, yaş vesaire gibi, ülke gibi tepkileri, nicel verileri görüyoruz. Ama aslında bakarsanız hali hazırda da görünür olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Çok büyük ölçüde de öngörülebilir olduğunu da ben düşünmüyorum şimdiden. Bu nedenle biz duygu tepkisi olarak bu tür durumlarla karşı karşıya geldiğimizde belirsizlikle nasıl mücadele edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz belirsizlikten en temelde birey olarak korkarız. Çünkü belirsizlik en temelde şu anı ve geleceği kapsar ve insanların çok büyük bir bölümü belirsizlikle nasıl mücadele edeceğini de bilemezler. Bu nedenle biz bunu değerlendirirken mikrofonu şöyle alayım. Tam kameranın karşısındasın ama ben de seni buradan göreyim. Çünkü kamera sol tarafta. Sen şimdi tam
Tabii.
karşımdasın. Bu
Tamam.
yönüyle çok daha iyi oldu.
Biraz daha yukarı kaldırabilirsiniz hocam. Kamerayı biraz daha
Öyle daha
yukarı
mı iyi?
kaldır. Biraz daha yukarı kaldırırız. Evet. Böyle daha. Biraz daha. Evet.
Şimdi bunu değerlendirdiğimiz zaman biz çok büyük ölçüde belirsizlik duygusuyla karşı karşıya geliyoruz ve belirsizlikle nasıl baş edebildiğimiz bizim açımızdan çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle duygu açısından değerlendirdiğimizde bizim bu tür durumlarda duygu tepkilerimizin ne olabileceğine ilişkin anlayışımızın olması lazım. Dolayısıyla biz duygu tepkilerini değerlendirdiğimiz zaman iki tane farklı duygu ucunun olduğunu görebiliriz. Bunlardan bir tanesi refah duyguları. İşte mutluluktur, huzurdur, keyiftir, sevgidir, aşktır gibi. Diğer tarafta ise aciliyet duyguları dediğim işte korku, belirsizlik, kaygı gibi duyguları söyleyebiliriz. Ve esas olarak da bir birey olarak bu iki uçta duygularımızın bir rancı var. Ve biz durumlara ilişkin olarak, olaylara ilişkin olarak duygu tepkilerini bu rancımızdan veririz. Ve özellikle de bu süreç içinde bizler kaygı, belirsizlik, korku gibi birçok duyguyu aslında bakarsanız bir arada yaşamaya başladık ve insanlar Bir biçimde duygu tepkilerini kontrol edememek ve özellikle de hastalıkla biraz önce akılcı bir şekilde baş edemeyen bireylerin aynı zamanda yaşadığı karmaşık duygularla birlikte süreci daha zorlaştırdığını da görebiliyoruz. Bu nedenle biz salgını ele alırken bir birey olarak duygularımızı değerlendirmemiz ve özellikle de duygu düzenleme becerisine sahip olmamız lazım. Bu aynı zamanda bizim bir birey olarak yapmamız gerekenler ama aynı zamanda da bir sosyal hizmet uzmanı olarak bizden yardım isteyen insanlara yönelik olarak da bir birey, bir çift, bir aile olarak nasıl yardım edebileceğimiz konusunda da ipuçları veriyor. Üçüncü alanımız aslına bakarsanız beden alanıyla ilgili. Bu aslında hastalık bedensel bir hastalık olarak kendini gösterdi. Ve bu süreç içinde bizim öz bakımımız, duyularımız çok ciddi düzeyde etkilendi. Ve hastalık hepimizin en başından itibaren bildiği gibi öz bakımla çok yakından ilişkili. Ve buna ilişkin olarak da işte el temizliği işte ve buna ilişkin olarak ortam temizliği ve buna ilişkin dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasıyla ilgili. Ve biz öteden beri aslına bakarsanız temizliğe çok büyük ölçüde önem veririz. Ve bu aslında bizim hastalık tepkisine verdiğimiz bedenimizin çok önemli bir tepkisi. Dolayısıyla biz bunu değerlendirirken öz bakımımız çok büyük bir önem taşıyor. Ve özellikle biz eskiden beri sağlıklı öz bakım kalıplarına sahipsek işte el temizliğimizi, yüz temizliğimizi, beden temizliğimizi, ağız diş temizliğimizi yapıyor isek süreç çok daha kolay oluyor. Ama bazılarımız için bu kolay olmayabilir. Çünkü hastalık süreci bizim bu hijyen koşullarını sağlamamayla çok yakından ilişkili. Ve bu süreci değerlendirdiğimizde bizim öz bakımımız ne kadar yüksek düzeydeyse o zaman bu hastalığa yakalanma olasılığımız da o kadar düşük oluyor. Ve aynı zamanda işte duyularımız, tat alma, koku alma, görme, dokunma gibi duyularımız burada devreye giriyor. Özellikle dokunma önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem kendi bedenine dokunma hem de diğerleriyle temasta dokunma ve aynı zamanda sosyal ortamlara dokunma ciddi düzeyde bir risk oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda da önemlice bir öz denetim becerisine de ihtiyaç duyuluyor. Toplumda çok fazla konuşulmamakla birlikte salgınların bir de cinsel yaşama yani bedenin bir boyutu olarak bu yaşamada etkisi bulunuyor. Hali hazırda buna ilişkin çalışmalar bulunmamakla birlikte kişisel düzeyde, gözlem düzeyinde insanların cinsel yaşamının da etkilendiğine ilişkin kimi bilgiler görünüyor. Buna ilişkin olarak çok sayıda ortada dolaşan kimi doğru ya da kimi yanlış bilgiler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla biz bir birey olarak kendi bedenimizi bu açıdan gözlememiz ve buna ilişkin olarak da değerlendirme yapmamız bekleniyor. Bu aslında bakarsanız hastalığa bedenimizin verdiği tepkilerle çok yakından ilişkili. Hepimizin artık öğrendiği gibi boğaz ağrısı, işte bunun dışında yüksek ateş gibi tepkiler hemen hastalıkla ilişkilenmemize sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz bunu öğrendik. Dördüncü boyut olarak aslında bakarsanız hastalığın en büyük etki ettiği alanlardan birisi de sosyal yaşamımızla ilgili. Ve bu süreç içinde biz en başından itibaren sosyal yaşamımızla ilişkili birçok düzenlemeyi yaptık. Özellikle bu sosyal düzenlemeyi yaparken bizim cinsiyetimizin, yaşımızın çok büyük bir etkisi oldu. Özellikle yapılandırmayı yaparken Türkiye diğer ülkelerden farklılaşan bir politika izledi. 20 yaşın altındakileri ve 65 yaşın üstündekileri evde tutmayla ilgili bir süreç izledi. Özellikle bu yapı bizim sosyal yaşamımız üzerinde çok önemli etkileri oldu. Ki hastalığın ilk yayıldığı bölge olan Çin'den sosyal yaşamla ilgili veriler geldiğinde özellikle aile yaşamı üzerine çok ciddi etkileri olduğunu ve buna ilişkin olarak da evlilik içi çatışmaların ve boşanmaya ilişkin olarak çok ciddi düzeyde istatistiklerin olduğunu gözüktü. Dolayısıyla hastalık sonrasında bizim özellikle sosyal yaşamımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekti. Özellikle evde kaldığımız süreç içinde birlikte olduğumuz insanlar ve aynı zamanda hastalık nedeniyle birlikte olamadığımız insanlar bir biçimde sosyal yaşamımızı temastan uzak olan aynı zamanda duygusal bağı içermesi gereken sosyal yaşamımızı ciddi düzeyde etkiledi. Bu nedenle biz bu süreci ele alırken sosyalimizi gözden geçirdik ve bir biçimde yeni düzenlemeleri beraberinde getirdik ki bu aslında bugün AVM'ler vesaire açıldı ve bazı insanların sırf eski ihtiyaçlarını gidermek, duygusal anlamdaki ihtiyaçlarını gezme görmeyle birlikte sosyal yaşamın içinde olmayı istedikleri için bu tür sonuçlar ortaya çıktı ve biz bir birey olarak sosyal yaşamımızı burada gözden geçirmemiz ve buna ilişkin değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bir birey olarak beşinci alanımız da maneviyatımızla ilgili. Özellikle bu süreç içinde biz aslında bakarsanız tinsel yaşamın, manevi yaşamın doğayla ne kadar uyumlu olması gerektiğini gördük.
Kesinlikle.
Biz sosyal hizmet uygulamasında hep söyleriz, işte ekolojik bakış açısı çok önemlidir, insanların doğayla uyumlu olması çok elzemdir diye öğretiriz. Aslında bakarsanız bu sefer doğa bize ciddi düzeyde bunu öğretti ve bir birey olarak tinselliğimiz, doğayla ilişkimiz, Tanrı'yla ilişkimiz, inancımızla ilişkimiz aslında bakarsanız bu dönemde kendini gösterdi. Dolayısıyla hani biz birey olarak bu beş gelişim boyutumuzla ilgili kendimizi tekrar tekrar gözden geçirmek durumunda kaldık. Yani bir birey olarak bizim bedenimiz, duygularımız, bilişlerimiz, sosyalimiz ve maneviyatımız aslında bakarsanız bu süreç içinde yeniden yapılandırdı diyebiliriz.
Aslında mevcut duruma verilen tepkilerin şekillendirdiği bu beş boyutta bizler yeni bir yaşama doğru geçiyoruz. Hani sosyolojik olarak bir söz var, çıkarım var, artık dünya eskisi gibi olmayacak. Sanırım insan ilişkilerinde de bu pandeminin yarattığı etkiler var olacak. Yani en basitinden sizin de söylediğiniz üzere boşanmaların işte artması, bu Çin'den gören örnekler veya artık kültürel kodlarda bizde sarılma çok önemli bir unsurdur. İşte en önemli düğünlerde yapılan en önemli dans halaydır. Bir el ele tutuşma ve yani bu bedenen temasla kendimizi ifade etmeye çok yaygın kullanan bir kültürel koda sahibiz. Belki bunlar değişecek. Şimdi düğün salonlarında sosyal mesafe çubuklarından bahsediyorlar halay çekmek için. Halay belki yine çekilecek ama daha farklı şekilde çekilecek. Bu anlamda da bunlar getiriyor. Peki bu dönemde bu değişikliklere yönelik çeşitli mesleki müdahalelerin de gelişmesi gerekiyor. Yani sonuçta biz insanların ihtiyaçlarının sorunlarıyla şekillenen bir mesleği icra ediyoruz. Burada sosyal hizmet mesleği nasıl bir dönüşüm yaşayacak? Halihazırda şu an krize yönelik bir tepki ya da salgına yönelik bir uygulama dinamiklerinden bahsediyoruz ama önümüze baktığımızda ne görüyorsunuz hocam sosyal hizmette uygulamasının mesleğinin dönüşümüyle ilgili?
Şimdi özellikle bunu değerlendirirken ben öncelikle müdahale düzeyleri bakımından bir bakış açısı sunacağım. Daha sonra sektörel bağda bir bakış açısı sunmak için devam edeceğim. Öncelikle biz sosyal hizmetteki müdahale biçimlerini değerlendirirken bireyle sosyal hizmet, aileyle sosyal hizmet, çiftlerle sosyal hizmet, grupla sosyal hizmet, toplumla sosyal hizmet, sosyal hizmet araştırması, sosyal hizmet yönetimi ve politika şeklinde bir uygulama biçimi öngörürüz. Bunların bir kısmı doğrudan uygulama dediğimiz ya da bazı yerlerde mikro mezo şeklinde öğrettiğimiz, bir kısmı da dolaylı uygulama dediğimiz makro uygulama kapsamına giren uygulama biçimleri geliyor. Özellikle biz sosyal hizmet öğretirken mikrodan makroya doğru bir öğretim modelini benimsemişiz. Ama bunun tersi de olabilirdi. Makrodan mikroya doğru ki bunu yapan bazı ülkeler bulunuyor. Ama biz genel olarak öğrenme biçimimizi dikkate alırsak mikrodan makroya doğru ve öğretiyoruz. Her ne kadar genelce eğitim diye biz bunu planlasak da aslında bakarsanız mikro becerilerden makro becerilere doğru giden bir uygulama biçimini öğretiyoruz ve bunların binişikli olduğunu söylüyoruz ve birbiriyle de ilişkili olduğunu hep görüyoruz zaten. Şimdi öncelikle biz bunu değerlendirirken sosyal hizmet uygulamasını yaptığımızda üç tane temel işlevimiz var. Bu işlev çerçevesinde sosyal hizmetin müdahale düzeyleri ve buna ilişkin olarak rolleri ve buna ilişkin geliştirdiği stratejiler değişiyor. İşte biz bu üç işlevi kaynak yönetimi, eğitim ve danışmanlık olarak ele alıyoruz en temelde. Ve bu üç işlev çerçevesinde de sosyal hizmetin temel amaçlarını gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Ve bunu yaparken de biz sosyal hizmete özgü bilgileri, becerileri ve değer temelimizi kullanıyoruz. Aslına bakarsanız buna ilişkin olarak uygulama biçimlerimiz mikro ve mezo düzeydeki uygulamalarımız tamamen etkileşime dayalı ve en temelde sözel uygulamaları içeren bir terapi modelini bize gösteriyor. Ve bu süreç içinde biz bireyle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken aslına bakarsanız yeni bir norm oluşturmaya ihtiyaç bulunuyor. Çünkü eskiden olduğu gibi müracaatçımızla tanışma, onunla bağlantı kurma, onu değerlendirme ve buna ilişkin olarak müdahale planını hazırlama ve buna ilişkin uygulamayı gerçekleştirme şeklinde planladığımız planlı değişim sürecine aslına bakarsanız yeni normale göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ve özellikle bireyle sosyal hizmet müdahalemizi gerçekleştirirken artık bu sosyal mesafenin çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Ve bu sosyal mesafenin duygusal mesafeye yol açmaması gerektiğini de aslında aklımızda tutmamız gerekiyor. Hem bir birey olarak hem de sosyal hizmet uzmanı olarak. Dolayısıyla bizim müracaatçılarımıza ilişkin olarak artık eskisi de olduğu gibi yüz yüze etkileşim kurma olasılığımız giderek azalacak gibi gözüküyor. En azından benim tahminimce bir yıl ya da iki yıl kadar bu devam edecek gibi gözüküyor. Eğer yeni süreçler oluşmazsa. Çünkü hastalık henüz pandemi aşamasından aşağıya doğru evrilmediğini görüyoruz. Ve bunun da ikinci, üçüncü her zaman aşamaları olduğu için sürecin buradan etkileneceğini görüyoruz. Dolayısıyla biz bu süreç içinde bireyle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken belki bu yüz yüze kurduğumuz etkileşimde yeni teçhizatlarımız olacak ve buna ilişkin olarak da biz eğer yüz yüze kalmak durumundaysak maskeli olarak süreci yöneteceğiz. Aynı zamanda müracaatçıyı değerlendirirken biraz önce söylediğim bilişsel, duyuşsal, sosyal, tinsel ve bedensel özelliklerini mutlaka göz önünde bulunduracağız. Ancak bence bundan sonraki süreçte bireyle sosyal hizmet müdahalesi yani danışmanlık işlevinin yerine getirilmesi sanırım yeni düzenlemeleri beraberinde getirecek. Ve özellikle online dediğimiz danışma ve sosyal hizmet müdahalesi modellerine sosyal hizmet uzmanlarının kendisini hazırlaması gerekecek. Dolayısıyla biz bu süreç içinde mutlaka sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirirken bu sürecin etik ve yasal boyutlarını mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Çünkü biz bireyle sosyal hizmet müdahalesinde gizlilik ve mahremiyet kurallarını esas olarak öğretir ve buna ilişkin olarak yapılandırmayı en baştan yaparken biz sonraki süreçte artık online görüşmelerin şu an sizinle yaptığımız gibi gizlilik ve mahremiyetle ilgili ciddi problemleri olabileceğini biz aklımızda tutmamız gerekiyor. Özellikle bu süreç içinde kayıt tutma, belgeleme ve bunların mahremiyetini ve gizliliğini sağlama ile ilgili düzenlemelerinizin olması gerekecek. Ve bu süreç içinde biz mesela şu an için itibariyle siz benim sadece kafamı görebiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ben de sizin vücudunuzun belli bir kısmını görebiliyorum. Dolayısıyla biz sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken online müdahalelerde bedeninizin önemlice bir bölümünü görme şansına sahip değiliz. Dolayısıyla biz bireyle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken iletişimdeki para dediğimiz gözle görülmeyen, elle tutulmayan ama bir biçimde değerlendirdiğimiz ve bizim için bir sosyal hizmet uzmanı olarak çok değerli bilgi kaynağından yoksun olacağız. Dolayısıyla biz uygulamalarımızı gerçekleştirirken buna ilişkin değerlendirme yapmamız gerekir. Peki bu süreç içinde bireyleri ne tür sorunlar bekliyor? Bunları göz önünde bulundurduğumuzda özellikle biraz önce söylediğim gibi bilgi ihtiyacı çok fazla olacak. Çünkü bilgilerle ilgili olarak önemli bir dezenformasyon sürecinin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü internete baktığınız anda ki insanların çok büyük bir bölümü artık buradan bilgileniyor. Ve farklılaşan birçok yanlış, hatalı bilgileri, kışkırtıcı bilgileri görebiliyor. O yüzden burada bizim bilgilenme kaynağı olarak uygun kaynakları görmek gerekir. Buna ilişkin otoritelerin verdiği bilgi kaynakları var. Aynı zamanda işte meslek dernekleri ve birliklerinin verdiği bilgi kaynakları var. Ve dolayısıyla biz özellikle sosyal hizmet uzmanı olarak güvenilir olmak ve yetkin olmak durumundayız ki uygun ve doğru bilgiyi verelim. Dolayısıyla ilerleyen zaman içinde bu hastalıkla ilişkili bize gelen müracaatçılarımızın doğru bilgilendirilmeye ihtiyacı var ve biz bunu karşılamamız lazım. Tabii ki hatalı bilişleri de olacaktır bu bilgileri ele alırken ve biz bu süreci gerçekleştirirken de sosyal hizmetin kullandığı kuramsal bilgilere başvurmamız gerekir. Özellikle bu süreç içinde bilişsel davranışçı modeller sosyal hizmet uzmanlarına çok önemli ipuçları verebilecektir. Özellikle hatalı bilişlerin düzeltilmesi ve aynı zamanda uygun davranışların geliştirilmesi bakımından. Bunun dışında özellikle biraz önce söylediğim gibi bize başvuran müracaatçılarımızın duygu alanıyla ilgili güçlükleri olacaktır ki hastalıkla ilgili hatalı bilgilenmeler ya da geçmiş yaşamdaki deneyimleriyle birlikte insanların duygularını yönetemediklerini göreceğiz. Özellikle bunun örneklerini biz karantinaya alınan, gözetim altına alınan ya da 14 gün boyunca evde tutulan ya da hastane ortamında, yurt dışı ortamında tutulan insanlarda gördük. Özellikle kendi duygularını yönetemeyen ve davranışlarını yönetemeyen insanların başka insanlara çok rahatlıkla hastalığı bulaştırabildiğini gördük. Bu nedenle biz sosyal hizmet uzmanları olarak müracaatçılarımızın duygularını yönetebilmesine ve duygu denetlemesi ve aynı zamanda duygu dengeleyebilme becerilerine katkı sağlayacak beceriyle donanımlı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bir birey olarak bu donanıma sahip değilsek, bir meslektaş olarak da insanların duygularıyla çalışmak, onları uygun bir şekilde yönetebilme bakımından sosyal hizmet uzmanının hem duygu ranjının geniş olması lazım, empati becerisinin çok yüksek olması lazım ve aynı zamanda da müracaatçısının duygularını düzenleyebilmeye yardımcı olması gerekir. Yine aynı şekilde duygu odaklı kuramların ki sosyal hizmet eğitiminde biz bunu veriyoruz, duygu odaklı danışma yapabilme becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Üçüncü olarak özellikle bedenle ilgili olarak söylemiştik. Özellikle insanların şimdilerde hasta olmasalar bile hastalığa yakalanmış olma tepkileri verdiğini okuyoruz. Yani COVID-19 hastalığına ya da işte bu hastalık benzeri olan hastalıklara yakalanmamış olsa bile hastalık benzeri tepkiler verdiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu değerlendirebilecek düzeyde bilgi sahibi olmamız lazım ama aynı zamanda bizim yeni davranış kalıplarını öğretebilecek beceriye sahip olmamız gerekiyor. Bu da davranışları düzenleme ile ilgili ve buna ilişkin olarak da bedeni iyi izleyebilme ve bedenin verdiği tepkileri bir yol gösterici olarak değerlendirmekten geçiyor. Özellikle bunu yaparken de sosyal hizmetin biyopsikososyal paradigması yardımcı olacaktır ki özellikle bizim beden ve sosyalimiz ve ruhumuz arasındaki bütünleşmeyi öğretme bakımından bu kuram biz hem sosyal hizmet uzmanı olarak işimizi kolaylaştıracaktır. Diğer alanımız ise sosyalle ilgiliydi. Özellikle biraz önce sen de söyledin, insanların sosyal yaşamı çok derinden etkilendi ve biz bir birey olarak da bu sosyal yaşamdan etkilenen sosyal hizmet uzmanları olarak ikincil travmaları yaşıyoruz.
Evet.
Kendi sosyal yaşamımızla ilgili önemli düzenlemeleri de yapan bir bireyleriz. Aynı zamanda özellikle hastane gibi yatılı tedavi kurumlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları, işte yetiştirme amacıyla
Zevleri.
kullandığımız, işte çocuk yetiştirme ile ilgili benimsediğimiz modeller ya da özellikle şu an için huzur evleri gibi yerler ve aynı zamanda yurtlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları önemli mücadelelerle karşı karşıyalar.
Evet.
Örneğin bir huzur evinde çalışan sosyal hizmet uzmanı arkadaşımız hastalık açısından en yüksek risk grubunda olan müracaatçı gruplarıyla çalışıyorlar ve aynı zamanda da kendileri hastalıktan etkilenmemeleri gerekiyor ve gördüğüm kadarıyla 14-15 gün boyunca huzur evinde çalışmaya devam eden, aynı ortamda yatıp kalkan meslektaşlarımız bulunuyor. Dolayısıyla buna ilişkin olarak sosyal yaşamı organize edilmesi gerekiyor ki televizyonlarda, haberlerde görebiliyoruz. İşte bir daha babasıyla tekrar görüşemeyen çocuklar, annesiyle birlikte olamayan çocuk örneklerini trajik bir şekilde görebiliyoruz. Bunların her biri sosyal hizmet uzmanları için de geçerli. Dolayısıyla biz sosyal yaşamımızı bir profesyonel olarak düzeltmek durumundayız ki buna ilişkin sosyal yaşamını organize edemeyen ya da yeniden yapılandırmayan müracaatçılarla karşı karşıya geleceğiz ki bu özellikle bizim bir birey olarak, bireyle sosyal hizmet müdahalesinin parçası olarak söylüyorum, başka insanlarla kurdukları etkileşim problemleri olan insanlarla çalışmak durumunda kalacağız. Bunun dışında özellikle hastalık zemin algısı yarattı bence bireylerde. Bu zemin algısı şöyle bir zemin algısı. Bunu özellikle depremden yola çıkarak söylüyorum ki sosyal hizmet uzmanları olarak biz deprem ya da diğer doğal afetlerde ya da insan yapımı afetlerde çok ciddi düzeyde önde yer alan meslektaşlardan birisiyiz. Ben de buna ilişkin olarak özellikle şunu söyleyebilirim ki hem Marmara depreminde daha sonra Van depreminde gönüllü olarak çalışan bir kişi olarak insanların zemin algısı değişti. Dolayısıyla zemin algısı değişen insanların maneviyatıyla ilgili önemli değişikliklerin olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla biz zemin algısı değişen tinselliğiyle ilgili problemleri olan insanlarla da karşı karşıya geleceğiz. Dolayısıyla bir sosyal hizmet uzmanı olarak bireyle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken bu özellikleri mutlaka gözden geçirmemiz ve biraz önce senin de söylediğin yeniden yapılandırmaya kendimizi adapte etmemiz gerekiyor bir meslektaş olarak. Şimdi düzey olarak devam edecek diye söylersek çift çalışması ve aile çalışmasına geldiğimizde çiftlerle sosyal hizmet ve ailelerle sosyal hizmet aslında bireyden çok daha karmaşık sorunları içeriyor. Ve biraz önce saydığım 5 farklı boyuttaki bileşenleri çift dersek 2 kişinin, aile dersek kaç kişiden oluştuğunu bilmediğimiz ama ortalama 3 ya da 4 kişiden söz edebiliriz. Ve buna ilişkili olarak sosyal hizmet uzmanlarının yeniden yapılandırması gerekiyor. Çift çalışmaları görece kolay gibi gözükmekle birlikte çiftlerin karşılaşmış oldukları sorunlar aslına bakarsanız çok farklılaşmaya başladı. Özellikle bu süreç içinde çiftlerin kendisine ilişkin ayırdıkları zaman, birbirleriyle geçirdikleri etkileşimin miktarı bu yapılanmayı gözden geçirdi. Buna ilişkin bir sosyal hizmet uzmanı olarak biz eğer çift çalışması yapacaksak biraz önceki model işimize yarar diye düşünüyorum. Özellikle biz bu süreçinde bir birey çift olarak diğer eşinin bedenini nasıl gördüğünü, duygusunu nasıl gördüğünü, sosyalini nasıl gördüğünü, tinselini nasıl gördüğünü ve düşünce sistemini nasıl gördüğüne ilişkin olarak iyi anlayabilir ise ki sosyal hizmet uzmanı burada bağlantı kurucu olacak ve bu süreç içinde anlamayı ve anlaşmayı sağlayacak bir kişi olacak. bu süreç içinde özellikle bunu sağlamanın yollarını becermesi gerekecek sosyal hizmet uzmanına. Aile çalışması birazcık daha karmaşık diye söylemiştim. Çünkü üye sayısı daha da artıyor. Ve özellikle bizim bu süreç içinde ailenin yeniden yapılandığını görüyoruz. Özellikle ailelerle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirirken bizim bir sosyal hizmet uzmanı olarak biraz önce söylediğim bireyin gelişimini çok iyi bilmemiz lazım. Doğumdan ölüme kadar geçen gelişim düzeylerini sistematik bir bakış açısıyla bilmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında özellikle bizim aile çalışması yapacaksak ailenin yaşam döngüsünü ve bu yaşam döngüsündeki ailenin gelişimsel görevlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle bize gelen aileler boş yuva döneminde ise ilişki problemlerine bize getireceklerdir ve aile olmayla ilgili sorunları bize yansıtacaktır. Ama ilerleyen dönemlerle birlikte çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ailenin yaşam döngüsündeki dinamikleri farklılaşabilecek ve buna ilişkin olarak da ailenin uyum sağlaması gerekecek. Dolayısıyla biz bu süreç içinde bazen ailedeki hiyerarşik yapıyı göz önünde bulundurursak, hiyerarşinin en tepesinde bulunan karı koca ya da eş sistemiyle ilgili sorunlar gündeme gelecek. İkinci olarak ailedeki az oluşan alt sistemlerle ilgili sorunlar gündeme gelecektir ki özellikle şu an itibariyle Türkiye'deki eğitim
Online
uygulamaları
eğitim.
bakımından çok önemli bir sorun var. Özellikle çocuk temelli bir yapılanmaya gitti aileler. Özellikle
Çocuk merkezli
okul
okullar.
öncesi çağdaki çocukları olanlarla birlikte okul çağı olanlardaki aileler önemli sorunlarla karşı karşıya geldiler. Özellikle bu süreç içinde de çocuğun bakımını normalde anne ve babanın birlikte görece dengeli bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Ancak hem okul öncesi çağdaki hem de okul çağındaki çocuklara yönelik olarak kadın emeğinin çok daha fazla olduğunu ve kadınların bu süreç içinde çok önemli sorumluluklar aldığını biz görebiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda sanki bizim aile odağını değerlendirirken bizim ailedeki rolleri, ailedeki toplumsal cinsiyet kalıplarına ve buna ilişkin olarak rol paylaşımıyla ilgili konuları bence yoğun olarak ele alacağız gibi gözüküyor ilerleyen dönem içinde. Bunun dışında aileyle ilgili olarak sistemin sürdürülmesiyle ilgili çok ciddi problemlerle karşı karşıya geleceğiz gibi gözüküyor. Çin bunun ilk örneklerini bize gösterdi. Boşanma ile ilgili ve süreçleri başlatanlar ve buna ilişkin olarak çok ciddi düzeyde etkileşim problemleri yaşayan aileleri görüyoruz. Sistemin devamı ile ilgili güçlükler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bunun dışında özellikle eşlerin sistemin sürmesiyle ilgili rollerinde biraz önce söylediğim gibi problemler ortaya çıkacak ve aynı zamanda cinsellikle ilgili konular sosyal hizmet uzmanlarının ilgilenmesi gereken temel konular arasında olacak gibi gözüküyor. Ve özellikle biz ailenin yaşam döngüsünü dikkate aldığımızda ilerleyen yaşta üyeleri olan aileleri dikkate alırsak özellikle işte yaşlılık dönemi 65 yaş üstündeki insanların evde kaldıklarını ve özellikle bu grupların sosyal medya kullanımında, telefon kullanımında hatta bir biçimde dışarıya çıkmayla ilgili konularda ciddi güçlüklerinin olduğunu zaten biliyoruz. Ve hastalık süreciyle birlikte evde kalan insanların sosyal dünyayla temasları da kesildiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz sosyal hizmet uzmanları olarak işte yaşlılık dönemindeki olan ailelere yönelik olarak kendi müdahalelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü hastalığa açısından çok yüksek düzeyde risk olduğu söylenen ki ölüm oranları da bize bunu gösteriyor. Alt nesillerle çocuklarıyla sosyalleşemeyen ve bir biçimde bağ ilişkisi kurmada güçlükleri olan insanlarla karşı karşıya geldiğimizi biliyoruz. Yaklaşık olarak 50 gün sonra ilk defa bu pazar günü yaşlı bireyler
Dışarı çıkabildiler.
dışarı çıkabildiler. Ve özellikle de biz aslına bakarsanız son dönemde birkaç ay içinde yaşlılara yönelik olarak yaş ayrımcılığının inanılmaz örneklerini gördük ve çok vahşice uygulamalarla karşı karşıya geldik. Dolayısıyla biz sosyal hizmet uzmanları olarak bu yaşlara yönelik olarak yaptığımız çalışmalarda yaş ayrımcılığına ilişkin uygulamalarla da mücadele etmemiz gerekecek ailelerle sosyal hizmet bağlamında. Bunun dışında özellikle çocukluk döneminde olanlarla ilgili problemler de oldu. Özellikle 20 yaş altının evde kalmış olması bence çok ciddi düzeyde problemleri beraberinde getirdi. Çünkü biliyoruz ki biz 20 yaş tam da ergenlik döneminin karşılığına geliyor ve gençlik döneminin başlangıcına karşılık geliyor. Burada enerjinin boşaltılmasına ilişkin ihtiyaç var. Dolayısıyla siz isteseniz de çocukları evde tutamıyorsunuz. Dolayısıyla özellikle davranış yönetimiyle ilgili güçlükleri olan çocuklara sahip aileler bence ciddi düzeyde
Sorun
sosyal
galiba.
hizmet yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Düzey açısından baktığımızda grup çalışmalarını değerlendirdiğimizde aslına bakarsanız şu an yeni modelleri biz sosyal hizmet uzmanlı olarak hayata geçirmek durumundayız gibi gözüküyor. İşte telefon grupları, online gruplar ya da işte şu an sizinle yaptığımız gibi telekonferans şeklindeki diğer grupların hayata geçirilmesi gerekecek. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı olarak biz aslında bakarsanız burada çok ciddi bir avantaj da yakalayabiliriz. Ama aynı zamanda bu online gruplar görece eğitim düzeyi yüksek olan, aynı zamanda ekonomik olarak işte internet bağlantısı
Tabii.
kurabilecek parası olan, en azından bilgisayarı vesairesi olan
Bilişim teknolojilerini
insanları
kullanabilecek kapasite ve hem maddi hem de bilişsel anlamda bunlara erişebilmesi gerekiyor.
evet, dolayısıyla bu aslına bakarsanız zorlayıcı bir konu. Çünkü biz sosyal hizmet olarak sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz ki şu an itibariyle bu sesi duyurmanın grup yoluyla imkanı da olmayacak. Ama aslına bakarsanız da bir biçimde çok ciddi bir avantaj olacak. Çünkü dezavantajlı bir kısım gruplar bir araya gelmekte zaten güçlükler
Evet.
çekiyor idi. Ama toplumsal damgalamaya, dışlamaya maruz kalan ve aynı zamanda teknoloji kullanabilen insanların bir biçimde şu an bizim yaptığımız gibi dünyanın herhangi bir yerinden bağlantı kurarak grup çalışmalarına dahil olabilirler. Dolayısıyla biz bu süreç içinde yine biraz önce söylediğim gizlilik ve mahremiyet koşullarını, kayıt tutma koşullarını göz önünde bulundurarak bunu yapmamız lazım. Ve buna ilişkin olarak biz sanırım ilerleyen zamanlarda online terapileri grupla sosyal hizmetin içinde grupla sosyal hizmet müdahalelerini online şekilde
Evet.
gerçekleştirmemiz gerekecek gibi geliyor. Şimdi müdahale düzeyleri açısından birazcık daha karmaşık olan toplumla sosyal hizmet bölümüne geliyoruz ki sen doktora tezini de bu konuda yaptın. Buna ilişkin olarak da tezini bir kitap olarak yayınladın. Buna ilişkin sosyal hizmet literatürüne de katkı sağladığını ben tekrar paylaşmak
Çok
istiyorum.
teşekkürler hocam
Şimdi
sağ olun.
aslında bakarsanız burada biz iki şeyle karşı karşıyayız. Bir tanesi yerel toplum, bir de küresel toplum.
Evet.
Şimdi toplumla sosyal hizmeti dikkate alırken yerel aslına bakarsanız küreselin bir parçası ve yerel bir yerde başlayan bir sorun bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla biz bunu değerlendirirken toplumla sosyal hizmette sanırım iki toplum dinamiğini göz önünde bulundurmamız lazım. Bunların bir tanesi coğrafi toplum dediğimiz ve coğrafyayla sınırlı işte mahalleler olabiliyor, iller olabiliyor, işte ülkeler olabiliyor. En temelde de dünyayı dikkate almamız gerekiyor. Şimdi toplumla sosyal hizmeti ele alırken bence her sosyal hizmet uzmanının yerel ve küresel toplum paradigmasını harfiyen bilmesi gerekiyor.
Çok doğru.
Bu yerel ve küresel toplum paradigmasını biliyor olmak aslında bakarsanız bizim sorunlarla, özellikle sosyal adaletsizlik sorunuyla nasıl mücadele edebileceğimizi bize gösterecektir. Şimdi coğrafi toplumdan söz edelim isterseniz. Özellikle coğrafi toplumlar şu an itibariyle çok belirgin bir şekilde gözüküyor. Ve sosyal hizmet odağına baktığımızda da salgın hastalıktan etkilenen toplumları görebiliyoruz. Bu bir mahalle olabiliyor, bu bir ilçe olabiliyor, bu bir köy olabiliyor ya da bir il olabiliyor ya da bir ülke olabiliyor. Aslına bakarsanız biz coğrafyayı bu anlamda etkin bir şekilde kullandığımızı söyleyebilirim. Sosyal hizmet olarak işte karantina altına alınan mahallelerle hem toplum sağlığı merkezlerinden hem de sosyal hizmet merkezlerinden hizmet veren meslektaşlarımız var. Burada karşılaşılan sorunlar aslına bakarsanız küçük toplumlarla sosyal hizmetin nasıl çalışacağını bize gösteriyor. Bunun dışında özellikle salgından çok daha fazla etkilenen büyük toplumlar bulunuyor. İşte buna biz toplumu coğrafyasından değerlendirirsek ilçe, il, köy,
bölgesel olarak
bölgeleri dikkate alabiliriz. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz işte geçen hafta 7 ili daha serbest bıraktık etkileşim bakımından ama şu an haliyle çok sayıda karantina bölgesi bulunuyor. Ve buna ilişkin olarak sosyal hizmet uzmanları önemlice bir şekilde işlev görüyorlar ki özellikle sosyal yardımların verilmesi ve insanların kendi özelliklerine uygun işte çocuk, hastalıkları olma, yaşlı olma vesaire gibi buna ilişkin sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla biz bu yerel toplumu dikkate alırken mutlaka ciddi bir ağ oluşturmamız gerekiyor.
Evet.
Ve bu ağ mutlaka bağlardan oluşması gerekiyor ve bu bağların da bir biçimde yine sosyal hizmet uzmanlarına erişmesi lazım. Sosyal hizmet ihtiyaçlarının karşılanması bakımından. Şimdi aslında bakarsanız coğrafya tek. Bu coğrafyada dünya. Salgından çok fazla etkilenenler var. Bunlar aslında bakarsanız merkezler ya da odaklar diye söyleniyor. Aslında bakarsanız insanların olduğu her yerde şu an hastalık bulunuyor. Dolayısıyla biz bunu dikkate aldığımızda coğrafyaya uygun müdahaleler gerçekleştirmek gerekiyor. İkinci coğrafya odağının dışındaki toplum aslında bakarsanız bizim işlevsel toplum dediğimiz ve sosyal hizmet uzmanlarının da erişmekte güçlük çektiği bir grup olarak söyleyebiliriz. Peki bu işlevsel toplum kimlerden oluşuyor? Aslına bakarsanız coğrafya içindeki insanlardan oluşuyor. Belli özelliklere sahip olanlar. İşte bunlar çocuklar olabiliyor, işte yaşlılar olabiliyor, kadınlar olabiliyor, engelliler olabiliyor, hastalıktan yakalanan bizzat insanlar olabiliyor, ruh sağlığı bozuk olan insanlar olabiliyor. Dolayısıyla biz bu süreci değerlendirdiğimizde aslında işlevsel toplumlara özgü müdahaleler de geliştirmemiz gerekiyor. Biz sosyal hizmet eğitimini genelci olarak veriyoruz ve seçmeli derslerle aslında bakarsanız bu alanı beslemeye başlıyoruz. Ve sosyal hizmet uzmanı olarak okullardan mezun olan birçok mezunumuz aslında girdiği alanda yeniden sosyalleşiyor ve o alana özgü sosyal hizmet müdahalesini yeniden inşa ediyor. Dolayısıyla biz aslında bakarsanız hem işlevsel toplumlarla çalışırken sanırım şunu çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Birinci öğretmemiz gereken şey sosyal hizmetin ne olduğunu, bilgisinin ne olduğunu, becerisinin ne olduğunu, değer temelinin ne olduğunu çok iyi aşılamamız
çok
lazım.
Doğru.
İkinci olarak da aslına bakarsanız sosyal hizmet uygulamasının gerçekleştirildiği alanın ne olduğunu iyi öğretmek gerekiyor. Bu aslına bakarsanız sosyal hizmet okulunun işi olmayabilir belli ölçülerde. İşte sağlık alanının özellikleriyle ilgili temel bilgileri, adalet alanı ile ilgili temel bilgileri, sosyal yardımlarla ilgili, sosyal hizmetlerle ilgili alanla ilgili temel bilgileri verebiliriz. Ve esas üçüncüyü de çok iyi okulda yapmamız gereken şey yansıtmacı düşünme becerisine,
Kesin.
yansıtmacı becerileri uygulayabilme becerisine sahip olmayı öğretmemiz gerekiyor, kazandırmamız gerekiyor ki bu da sosyal hizmetin belli bir alanda nasıl uygulanacağını öğretmekten geçiyor.
Evet.
Ve biz sosyal hizmetin ne olduğunu iyi öğretirsek ve aynı zamanda bu bütünleştirmeyi bilgi, beceri ve değer temelinde gösterebilirsek, işlevsel toplum diye tanımladığımız çocuklarla, yaşlılarla, gençlerle, kadınlarla sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirmeyi çok iyi öğretebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim işimiz oldukça karmaşık ve bu karmaşıkla mücadele edebilecek bir sosyal hizmet uzmanı yetiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin belli sıkıntılarımız var. En yüksek puanla öğrenci alan okullarda da bu sıkıntıların bir kısmı oluyor da çok daha düşük puanlarla öğrenci alanlarda da bu gözüküyor. Öğrenci temelli olan sorunların yanı sıra akademik personelin niteliğiyle de ilgili sorunlar olabiliyor ama en temelde sanırım sosyal hizmet müdahalesini öğretmenin yeni yolları herhalde oluşacak gibi gözüküyor. Bu lisansüstü eğitim şeklinde de olabiliyor. Bunun örnekleri var. Bunların bir kısmı uzaktan öğretim, bunların bir kısmı yüz yüze öğretim şeklinde olabiliyor. İkinci öğretim şeklinde var. Ama sanırım sosyal hizmetin belli alanlara da öğretilmesiyle ilgili mezuniyet sonrası programlar oluşacak gibi gözüküyor. Şimdi biz buraya nereden gelmiştik? Sosyal hizmetin müdahale düzeylerinden
Evet.
gelmiştik. Ve biz bunu yaparken bireyi, çifti, aileyi, grubu ve toplumu değerlendirmiştik. Ve toplumla sosyal hizmet müdahalesini yaparken de biz coğrafi toplumun özelliklerini iyi bilmemiz ve aynı zamanda en temelde uğraştığımız işlevsel toplumla ilgili çalışmayı öğretmemiz gerekiyor.
Evet, kesin.
Sosyal hizmeti öğretirken iki konuyu daha da söylemiştim. Bunlardan bir tanesi sosyal hizmet araştırmasıyla ilgiliydi. Özellikle biz sosyal hizmet müdahalesini kanıt temelli uygulayabilmek bakımından araştırmaya ve araştırma verilerine ve aynı zamanda sosyal hizmet uygulamalarından kazandığımız bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Özellikle salgınla ilgili olarak son dönemde birkaç araştırmanın ülkemizden başladığını görüyoruz. Sosyal hizmet uzmanları grubundan bunun paylaşıldığını görüyoruz. Tabii bunun dışında belki sosyal medya üzerinden araştırma yapan arkadaşlarımız bulunuyordur, meslektaşlarımız bulunuyordur. Bir anlamda sosyal hizmet bilgisine, literatürüne katkı yapmanın bir yolu olarak araştırmayı bilmek gerekiyor. Özellikle hem nicel hem de nitel araştırma konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Özellikle bu süreç içinde online araştırmalar çok ciddi düzeyde yaygınlaştı. Bunun sınırlılıklarını biliyor olmak temel koşul olacaktır. Verilerin iyi değerlendirilmesi ve buna ilişkin olarak bir sosyal hizmet uzmanının iyi bir araştırmacı olarak veri temizliğini nasıl yapacağını çok iyi bilmesi gerekir. Aksi takdirde online veriler aslında da bakarsanız çok aldatıcı da olabilir. Araştırma açısından baktığımızda bir sosyal hizmet uzmanının bu verileri nasıl kullanabileceği konusunda çok yetkin olması lazım. Kirli verileri çok rahatlıkla ortadan kaldırabilecek becerilere sahip olması gerekiyor. Son olarak da müdahale açısından sorduğunuz sorunun sosyal politika oluşturma kısmı var. Özellikle sosyal hizmet bir anlamda sosyal politikaların oluşturulmasına katkı vermesi gerekiyor. Maalesef ülke olarak en temelde de dünyada bu konuda ciddi güçlüklerimiz var. Sosyal politikaları oluşturmada sosyal hizmet eğitimini almış ve çok yetkin olan meslektaşlarımız olmasına rağmen politika oluşturma süreçlerine ya dahil olamadıklarını ya da dahil edilmediklerini görebiliyoruz.
Görüyoruz.
Bu açıdan baktığımızda biz özellikle sosyali etkileyen politikalara dahil olmak durumundayız. Ve bu açıdan baktığımızda işte bu COVID-19 salgını da sosyal olarak herkesi etkiledi hem de derinden etkiledi. Ama biliyorsunuz bilim kurulları oluşturuldu. Buna ilişkin olarak kaç tane sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal hizmet akademisyene yer aldı derseniz ben sayısını bilmiyorum. Çünkü bildiğim tek şey en son keşfedilen rakamın olduğu şeklinde, o da sıfır. Dolayısıyla biz sosyal politika süreçlerine katkı vermek durumundayız. Hı hı. Şimdi müdahale ile ilgili düzeyler buydu. Bir başka bakış açısı da sektörel bazda olabilir. Ve biz sağlık sektöründe sosyal hizmeti, adalet sektöründe sosyal hizmeti, bunun dışında eğitim sektöründe sosyal hizmeti, sosyal hizmetlerin kendi sektöründe sosyal hizmeti, yerel yönetimlerde sosyal hizmeti yeniden inşa etmek durumundayız. Dolayısıyla biz bu süreçte o alana özgü bilgileri ele almak ve adalet alanında sosyal hizmet nasıl uygulanır, COVID salgınından sonra nasıl bu uygulama hayata geçirilir, bunun örneklerini bulmak zorundayız. Dolayısıyla yatılı kurumlarda, örneğin bir huzur evinde sosyal hizmet uygulamasını yaparsak, sosyal mesafe koşullarını dikkate aldığımızda, o zaman herkesin tek kişilik odalara ya da AVM'ler örneğinden söylüyorum, 10 metrekareye bir müracaatçı standardı şeklinde bir yapılanmayı ortaya koymamız gerekiyor ki bu o zaman sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını da gündeme getiriyor ve yatay sosyal hizmet kurumlarının inşası bu anlamda çok daha büyük önem arz ediyor. Özellikle yatayın ekolojiyle uyumlu olduğunu hepimiz biliriz. Ve bu da bizim bir anlamda ekolojik sosyal hizmete doğru evrilmemize yol açacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Sanırım müdahale düzeyleri ve sektörleri açısından değerlendirmeyi bu şekilde yapabiliriz.
Çok teşekkürler. Son olarak isterseniz kitabı konuşalım. Bence çok önemli bir girişim ve çok önemli bir çaba. Proaktif bir duruş da sergilemiş olduk. Yani vaka yönetimiyle alakalı ne yapacağımız konusunda acil duyulan ihtiyacı da karşıladığını düşünüyorum. O yüzden sizi editör olarak, sizi ve kitaba emek sarf eden herkesi bir kez de buradan kutlamak isterim. Kitap hakkında bize bilgi verebilir misiniz hocam son olarak? Onunla da toparlamış olalım.
Evet, seninle biz bağlantı kurmadan hemen önce kitap geldi.
Hayırlı olsun.
Şuradan gösteriyorum. Bu kitabı biz aslına bakarsanız lisansüstü öğrencilerimle birlikte hazırladık. Salgın ilk çıktığı anda biz üniversite olarak, Ankara Üniversitesi olarak derslere ara verdik. Muhtemelen siz de verdiniz. Daha sonra bu süreç içinde yeniden yapılandırma olarak online eğitime geçtik. Ve biz bu süreç içinde sosyal hizmet yüksek lisans öğrencilerimle birlikte bütünleştirme paradigmalarını ele alıyor idik. Bu bütünleştirme paradigmaları bizim sosyal hizmet uygulamasını ileri genelci düzeyde yapmamıza yardımcı oluyor. Bu paradigmalardan bir tanesi vaka yönetimi paradigmasıydı. Ve aynı zamanda yerel ve küresel toplum paradigması ve aynı zamanda biyopsikososyal paradigmada bütünleştirme paradigmaları içinde yer alıyor. Bu süreç içinde biz dersleri işlerken etkileşimli bir süreci ve özellikle işlevsel toplumlarda sosyal hizmetin ilerici düzeyde nasıl uygulanabileceğini biz ele alıyorduk. Ve bu açılardan benim şu an kitabı yazmış olduğum öğrencilerimle birlikte neler bizim sosyal hizmet odağımızda yer olabilir diye sorduk. Özellikle biz çocukları, gençleri, yaşlıları, fiziksel sağlık problemleri olanları, ruh sağlığı olan problemleri olanları, eğitim alanını, çalışma yaşamını, kadınları, engellileri ve mültecileri ele almayla ilgili paylaşımlar da bulunduk. Herkes kendi çalışma ve istek alanına göre katkı vermeyi düşündü ve bu sürecinde ben vaka yönetimine ilişkin olarak iki tane özel kaynaktan yararlanıyorum. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin bildirgeleri. Bunun dışında Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin vaka yönetimine ilişkin standartları. Özellikle Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin vaka yönetimi standartları şu an itibariyle oldukça spesifik. Ve buna ilişkin olarak biz uyarlamasını da belli ölçülerde yaptık. Ve biz bunu değerlendirirken de işte biraz önce işlevsel toplum diye tanımladığımız çocukları, gençleri, yaşlıları, mültecileri, işte meslektaşlarımızın yani öğrencilerimizin kendi ilgileri doğrultusunda ele almak istedik. Özellikle bu bakış açısından değerlendirdiğimizde bir anlamda öğrencilerimizin şeylerini, katkılarını bence bilim dünyasına ve sosyal hizmet camiasına kattık diye düşünüyorum. Şu an itibariyle buna ilişkin hem sosyal hizmet uzmanları grubundan az da olsa ama bunun dışında telefonla arayan ve buna ilişkin olarak çok ciddi düzeyde tepki veren meslektaşlarım var. Ön alma konusunu söyledin. Evet, sosyal hizmet uzmanları ön almak zorunda. Tabii ki ön almanın güçlükleri de bulunuyor. Bu nedenle biz böyle bir çalışmayı yaptık. Sosyal hizmet dünyasına ve aynı zamanda bilim dünyasına katkı vermeyi hedefledik. Ve bunu yaparken de salgından en fazla etkilenen grupları hedef aldık ve aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olarak nasıl çalışabileceğimize ilişkin ipuçlarını biz burada verdik. Ve zaten kitabı da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ithaf ettik. Burada hem hizmet veren ve hem de bundan doğrudan etkilenen ve COVID hastalığından, aslında COVID hastalığından değil mi? COVID'den etkilenen, en fazla etkilenen gruplardan birisi bu sağlık çalışanları. Dolayısıyla biz onlara hitap etmeyi uygun bulduk. Dolayısıyla biz yaklaşık olarak 1-2 ay içinde sürecimizi tamamladık. Yeni İnsan Yayın Evi ile bağlantı kurduk. Benim daha önceden buna ilişkin olarak yayınlarım da yer alıyor idi. Ve orası da sağ olsun destekledi ve çok kısa süre içinde bu kitap hayata geçmiş oldu. Şu an buna ilişkin olarak internet üzerinden erişim yapılabiliyor. Çok kolayca 1-2 gün içinde isteyen kişiler bunu elde edebiliyor. Ama asıl olarak biz bunu düşünürken sosyal hizmet uzmanı olarak hissetme meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu hissettiğimiz şey aslında bakarsanız bir sorunun varlığına ilişkin bir his benim söylediğim. Ve bu hissettiğimiz şey aynı zamanda eğer sorun diye tanımlarsak bir ihtiyacı doğurduğunu görebiliriz. Dolayısıyla ben buna ilişkin olarak temel ihtiyacın sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirirken nasıl ele almamız, nasıl bakmamız gerektiği konusundaki ihtiyaçtı. Bu kitabın da belli ölçülerde ihtiyacı karşılayabileceğini düşünüyorum. Ve buna ilişkin olarak da kitap henüz hayata geçmeden önce seninle
evet,
bağlantı kurduk. Dolayısıyla bu süreç içinde sen de hem sosyal hizmet uzmanı olarak hem de buna ilişkin olarak neler yapılabileceğini paylaşma isteğini benimle paylaştın. Çok teşekkür ederim böyle
ben
bir şekilde. Hem meslektaşlarımıza ulaşma şansımız oldu. Hem de aynı zamanda COVID'e ilişkin olarak yapılan mücadeleye bir katkı vermiş bulunuyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani ben kendi profesyonel bakış açımı biraz önce size anlattım. Birey, aile, grup, toplum düzeyinde araştırma ve politika oluşturma düzeyinde. Tabii ki başka bakış açıları da olabilir. Onlar da kendi bakış açılarını yaptıkları araştırmalarla ve buna ilişkin değerlendirmelerle ortaya koymasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin çabalar da zaten bulunuyor. Her çaba aslına bakarsanız bir tercihin de ürünü olduğunu görebiliriz. Ve insanlar birlikte çalışmak istedikleri insanları tercih edebilirler. Çalışmak istemedikleri insanları tercih etmeyebilirler. Bu bir biçimde kurumun kendine özgü tercihleriyle çok yakından ilişkilidir. Ama bu süreç içinde özellikle biz insanlara hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak herkesi içermek durumunda
kesinlikle
olduğumuzu söylüyorum. Çünkü güzel bir laf vardır. kapıdan nasıl bir müracaatçının geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Ve aynı zamanda da başka bir şeyi daha söyleyeyim. Hangi sosyal hizmet uzmanının nasıl katkı vereceğini de aslında bakarsanız hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Bazen ötekileştirdiğimiz, tukaka yaptığımız meslektaşlarımız olabiliyor. Bu bir anlamda cinsiyete, cinsel yönelime, çalıştığı yere göre farklılaşabiliyor ama bazen çok değerli uygulamalar oradan da gelebiliyor. Özellikle salgınla mücadele ederken herkesin desteğine ihtiyaç var, herkesin içerilmesi gerekiyor. Sosyal hizmetin zaten temel odağı da bu ve bu içermeyi, gerçekleştirmeyi planlayan sosyal hizmet zaten burada bir sorun olduğunu da çok iyi görüyor. Ve bu sorunu da aslında bakarsanız 2020 yılının Dünya Sosyal Hizmet Günü odağında da görebiliriz. Evet. Burada insan ilişkilerinin
kesinlikle
önemini vurgulayan bir gündemde. Maalesef salgından dolayı birçok etkinliği gerçekleştiremedik ama bir kısmını online olarak gerçekleştirdik. Özellikle sosyal hizmetle ilgili konuyu dikkate aldığımızda sosyal hizmet okullarının, sosyal hizmetle ilgili kurum ve kuruluşların ve aynı zamanda meslek derneklerinin bu içerici olmayı başarması gerekiyor. Ve aynı zamanda takdir etmek için söylüyorum, şu an yüzüne de söylüyorum. Senin gibi meslektaşlarımızın yaptığı çabaların da derinden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu yapan az sayıda da olsa meslektaşımız bulunuyor. Kişisel girişimleriyle magazin şeklinde ya da periyodik bilimsel dergiler şeklinde sosyal hizmetin hem güncelini hem de bilimselini destekleyen meslektaşlarımız bulunuyor. Dolayısıyla bu süreç içinde hem bu tür arkadaşlarımızın desteklenmesi hem de aynı zamanda dergilerin, sosyal hizmetin salgın boyutunda odaklar oluşturması ve buna ilişkin yayınlar yapması gerekiyor.
Evet.
Bizim kitabımız bu yayınlardan sadece bir tanesi. Ben çok mutluyum böyle bir çalışma içinde olmaktan ve aynı zamanda kitapta yazar olarak yer alan Serdar Han, Kevser, Hilal, Banu, Betül, Vildan, İrem, Recep, Kübra, Muhammed ve Ayşenur bilim dünyasına ilk defa bu yayınlarıyla adım attı. Ve biz her zaman ilkleri hatırlama eğiliminde oluruz. Yaşamımızın her yerinde birçok deneyimle karşılaşırız ama mesela ilk adımımızı unutmayız. İlk öğretmenimizin adını hiç unutmayız. Dolayısıyla bu meslektaşlarımızın da ilk yayını bu konuda benle birlikte oldu. Dolayısıyla onlar için gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum ama benim için de ayrı bir gurur kaynağı.
Şanslılar çünkü hocam. Gayet. Şanslılar bence çok.
Evet. Dolayısıyla o arkadaşlarımız gerçekten çok derinden ve içten çaba gösterdiler. Onları bir kere daha teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. Bizim yapacağımız çalışmalarda yine içermeyi sağlayacak şekilde olmalı. Yeni bir çalışma daha da düşünüyorum. Buna ilişkin olarak bir ekip oluşturuyorum şu an. Yani bizi izlemeye devam edin diye
çok
düşünüyorum.
Güzel. Devam
edin. Özellikle bu süreç içinde Tarık Tuncay hocamızın, benim öğrencim der, şöyle bir lafını sizinle paylaşmak istiyorum. Hocam siz kar yağan bir iklimde yol açan kişi gibisiniz, bir grider gibisiniz diye söyledi.
Çok
söylemişti
doğru
bir zamanlar. Dolayısıyla benim yaptığım çalışmalar bilim dünyasına, sosyal hizmete ne kadar katkı verecektir onu bilmiyorum ama insanların hayata bırakabilecekleri çok değerli bir şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla insan geriye iki şeyi bırakıyor. Bir, soyadını bırakıyor. İkinci olarak, şanslıysa tabii ki, İkinci olarak da ürettiği eserlerle yarına bir şeyler bırakabiliyor. Dolayısıyla biz bu süreç içinde hem öğrencilerimle hem meslektaşlarımla bir şeyler yapmayı başardık diye düşünüyorum. Kendi açımdan da değerlendirirsek birçok alanda öncü çalışmalara başlattığımı, katkı verdiğimi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda mütevazı olmayı tercih ediyorum ama şu an kitaplığına baktığımda da arka tarafta benim kitaplarımı
Özellikle
şuradan
evet.
görebiliyorum.
Çok
Dolayısıyla
kullanıyoruz. Evet. Yani bu şey yani mütevazi olmak tabii siz öyle kendinizi öyle ifade ediyorsunuz ama yani sosyal hizmet eğitiminde biz çok yararlanıyoruz kaynaklarınızdan. Ben hala bir şey olduğu zaman bakarım hani açarım bakarım. Her düzeyde yüksek lisans öğrencilerimize çalışırken de ben hani sizin bizim açımızdan bir yol gösterici olduğunuzu ve yol açma metaforu çok güzel olmuş. Hani ay katılıyorum yani çünkü örnek aldığımız insanlardan birisiniz. O yüzden çok kıymetlisiniz ve hani bu alana baktığınızda da çok üreten bir sayılı akademisyenlerden de birisiniz. Hani Scholar, Google Scholar'a baktığımızda üst sıralarda sizi görüyoruz. Hani bu da bizim için, sizin öğrenciniz olmak bizim için gurur verici bir şey.
Sadece Google Scholar'a bakmayın. Bunun dışında Web of Science'a falan bakın. Özellikle sosyal bilim alanında sosyal hizmet akademisyenlerinin sayıca sınırlı olduğunu biliriz. Türkiye'den Web of Science'a katılan birçok fen biliminden, tıp bilimlerinden, sağlık bilimlerinden insanlar görürsünüz. Ama sosyal hizmet biliminden ve disiplininden çıkan az sayıda insana görürsünüz. Dolayısıyla bu süreç içinde bunlardan birisi olmak da benim açımdan gurur verici.
Kesinlikle.
Ve ilerleyen yıllar içinde senin gibi, Tarık gibi, sayısız meslektaşımız Zafer gibi bunları görebileceğiz diye düşünüyorum.
Çok sağ olun hocam bu temenni içinde. İsterseniz burada yayını sonlandıralım. Tüm öğrencileriniz ve meslektaşlarınız adına size bu yayına katıldığınız için teşekkür edeyim ben. Çünkü onlar canlı katılmadılar ama bizi bu kaydı da dinleyecekler. Muhtemelen bu temenniyi iletmemi isterlerdi size. Çok sağ olun. Kısıtlı zamanınızı ayırıp hem bize böyle doyurucu kendimi şeyde keçi öğrendi dersi dinlermiş gibi hissettim. Çok da mutlu oldum eskiye döndüğüm için. Muhtemelen aynı hissi yaşayacaklardır dinleyenlerle. Çok dolu dolu ve bütün boyutları ele alan kapsamlı ve son dönemde dinlediğim en kapsamlı pandemiyle alakalı konuşmayı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum hem katıldığınız için hem böyle bir konuşmayı yaptığınız için.
Evet, ben de şu an gerçekten Keçiören'deki odamdayım.
Evet. Döndünüz tekrar okula. Evet doğru. Çok merak ediyorum. Geleceğim hocam bir gün yanınıza. Yeni
Evet,
haline.
burada birçok arkadaşımızın akademiden başlayan, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak devam eden bir süre işte Sosyal Hizmet Bölüm olarak Hacettepe'ye bağlı olarak devam eden binadayız. Dolayısıyla biraz regrese olduk ama sonuçta sosyal hizmet buradan çok
Çıktı.
ciddi akademisyen yetiştirdi. Meslek elemanı inanılmaz sayıda yetiştirdi. Onların yetiştirdikleri yenilerini yetiştirmeye devam ediyor. Benim en temeldeki söyleyeceğim bir birey olarak öncelikle kendisini bilişsel olarak, duyusal olarak, sosyal olarak, bedensel olarak ve manevi olarak korumanız. Ve aynı zamanda kendimizi bu alanlardan korumayı becerir isek, aynı alanları yaşayan ve sahip olan müracaatçılarımıza da yardımcı olabiliriz. Ve esas olarak da bu süreç içinde sadece katkı vermek, hizmet etmeye çalışmak, sosyal adalete katkı verebilmek bizim esasımız olmalı. Ve aynı zamanda da insan ilişkilerini bilerek, yeni yapılanmayla birlikte yeni organizasyonlar yapmaya açık olmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben de sana teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiğin için. Umarım meslektaşlarımız bununla ilişkin olarak doyurucu
Gayet
bir
doyurucu.
çalışmayı paylaşacaklardır. Sağlıcakla kalın, ne diyeyim?
Çok sağ olun hocam. Biz de aynı temennilerle yayını bitirmiş olalım. Çok teşekkürler. Sağ olun.